Ayrım 18, Kyoto, Yasunari Kawabata, sayfa 213. Takichiro, Ryusuke ve Shinichi kardeşlerin babası Bay Mizuki tarafından Maruyama Parkı'ndaki Sami lokantasına akşam yemeğine davet edilmişti. Yüksekte bulunan misafir salonundan dışarıya bakılınca şehrin ışıklarına yakılmış olduğu görünüyordu. Kül rengi gökyüzünde akşamın kızıllığından eser yoktu. Işıkları yanmamış sokaklarda aynı kül renge bürünmüşlerdi. Kyoto'da kışın rengiydi bu. Muromachi semtinde büyük bir ticarethane kurmuş olan Ryusuke'nin babası, güçlü kuvvetli ve durumunu devam ettirmesini bilen bir kişiydi. Bugün bir parça konuşmakta güçlük çeker gibi görünüyordu. Bir süre önemsiz sohbetlerin sona ermesini bekledi. "Evet, böyle," dedi ve kendisine ait yiyeceklere baktı, sonra da pirinç şarabıyla cesaretini toplamak istedi. Yılların verdiği tecrübeyle ihtiyatlı olan ve çekingenlikten hoşlanan Takichiro, Mizuki'nin neden bahsetmek istediğini sezmişti. "Evet, böyle." Mizuki yeniden kesik kesik konuşmasına başladı. "Hanım kızınızdan benim atak savaşçı Ryusuke'mi işitmişsinizdir, değil mi?" "Ah, doğrusu utanıyorum ama Bay Ryusuke'nin iyi niyetinden de hiçbir zaman şüphe etmedim." Görünüşe göre neşeli bir edayla Mizuki, "Öyle mi?" dedi. "Delikanlı tıpkı benim gençliğimdeki halime benziyor. Bir kere bir şeyi kafasına koymasın. Kim ne derse desin bildiğinden şaşmaz. Bu çok kötü. Biz kendisine minnettarız." "Sahi mi?" Siz böyle söyleyince yüreğimden büyük bir taş kalkmış gibi oldu. Bir yandan eliyle göğsünü okşuyordu. "O halde kendisini affettiniz." Bütün kurallara uyarak eğildi. Durumu pek parlak olmasa da Takichiro'nunki gibi bir ticarethane için aynı meslekten ama genç bir adamın yardıma çağrılması aslında utanılacak bir şeydi. Takichiro, "Teşekkür etmemiz için gerçekten sebepler var," dedi. "Fakat sizin mağaza, oğlunuz bulunmazsa güç duruma düşmez misiniz?" "Ah, nasıl? Ticaret işleri için Ryusuke'nin görüşleri fena değildir ama henüz yeteri kadar derin değil. Gerçi babasıysam de onun güvenilir bir kimse olduğunu söylemeliyim." "Doğru. Bizim mağazaya geldi. Ciddi bir yüzle müdürün karşısına oturdu. Hepimiz hayret ettik." "Mizuki, böyle bir keratadır işte," dedi ve tekrar pirinç şarabından içti. "Bay Sata, buyurun. Ryusuke sizin mağazada çalışsa, bu her gün olmasa da olur. O zaman kardeşi Shinichi de bizim oradaki işte gittikçe daha güçlenir ve daha yararlı olur. Shinichi yumuşak bir delikanlı. Ryusuke bugün bile hala ona küçük şenlik beyi diye takılır. O da çoğu zaman içerler durur. Biliyorsunuz çocukken Gion şenliğinde tören arabası içinde geçmişti. Sevimli bir genç. Çocukluğundan beri bizim Chieko ile arkadaştır." Mizuki, "Evet, Bayan Chieko," dedi ve yeniden teklemeye başladı. Mizuki, "Evet, Bayan Chieko," diye tekrarladı ve neredeyse kızgın denilecek bir edayla devam etti. "Öyle güzel ve sevimli bir kıza sahipsiniz ki." Takichiro, "Bu ailesiyle ilgili bir şey değil. Çocuğun kendisi böyle oldu," diye içtenlikle cevap verdi. "Sanırsam beni anladınız. Bay Sata'nın mağazası bizimkine benzer. Ama Ryusuke sizin mağazanıza yardım etmek arzu ettiyse, bu aynı zamanda onun Bayan Chieko'nun yanında arada sırada bir ya da yarım saatçik kalmak isteğindendir." Takichiro, "Evet," dercesine başını salladı. Mizuki, oğlununkine benzeyen alnında birikmiş terleri sildi. "Benim asi ruhlu oğlumdur ama çok iyi çalışır. Haksız hiçbir şey elde etmek istemem. Ama siz de Bayan Chieko için Ryusuke gibi bir gencin uygun olacağını düşünmelisiniz. Allah bilir ya, küstahça bir dilekte bulunacağım. Acaba onu manevi evlat olarak kabul etmek istemez miydiniz? Çünkü onu mirasımdan yoksun bırakacağım." "Mirastan yoksun mu?" Takichiro çok şaşırmıştı. "Bir büyük mağazanın mirası. Bir insana bunun mutluluk sağlayacağını sanmıyorum. Bugün kendi oğlum Ryusuke'de gördüğüm şey bu düşüncemi doğruluyor." "Teşekküre değer bir niyet bu ama böyle bir işi genç insanların kalplerindekine bağlı olmadan yapmak istemez misiniz?" Takichiro, Mizuki'nin baskısından kaçmak istercesine sözüne devam etti. "Chieko bulunmuş bir çocuktur." Mizuki, "Bulunmuş çocuk olmasından ne çıkar?" dedi. "Şimdi Bay Sata, sözümü aklınızda tutunuz. O halde Ryusuke'yi yardımcı olarak mağazanıza verebilirim, değil mi?" "Evet." "Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim." Mizuki rahatladı ve pirinç şarabına sarıldı. Hemen ertesi günü Riisuke Takichiro'nun mağazasında göründü. Müdürü ve tezgahtarları toplayıp bir envanter yaptı. Parlak desenli kumaşlar, işlemeli krepler, içi koşi ipeklileri, desenli satenler, omaşi krepleri, maysen ipekleri, tören elbiseleri için kumaşlar, uzun, orta ve kısa kollu elbiseler, dibalar, lüks boyamalar, yarı resmi ziyaret elbiseleri, obi kumaşları, astar ipeklileri ve Japon elbiseleri için öbür garnitür kumaşları. Riisuke her şeyi ortaya çıkarttı ve hiçbir şey söylemedi. O günden beri kendisini genç adamın önünde felce uğramış gibi hisseden müdür başını yerden kaldırmıyordu. Akşam yemeğine davet edildiği halde Riisuke eve döndü. Akşam geç vakit birisi giriş kapısının parmaklıklarına hafifçe vurdu. Gelen Naeko'ydu. Onu sadece Chieko duymuştu. "Oh Naeko, akşam soğuğunda mı geldiniz? Yıldızlar çıkmış bile." "Evet Chieko. Bey babanla hanımanneni nasıl selamlayayım?" "Her şeyi anlatmış olduğum için sadece işte Naeko demem yeter." Bir kolunu Naeko'nun omuzuna sardı ve onu arka tarafa götürdü. "Akşam yemeği yemiş miydin?" "Şurada yakında şu sipirinci yedim. Teşekkür ederim." Naeko anneyle babanın önünde ürkekleşti. Her ikisi de kızların benzerliğine şaşıp kaldılar. En uygun sözü bulan yine Shige anne oldu. "Chieko, üst kata gidin de baş başa sohbet edin." Chieko, Naeko'nun elinden tuttu, onu daracık koridordan geçirip üst kata çıkardı ve odasındaki sobayı tutuşturdu. "Naeko, baksana." Kızı büyük aynanın önüne götürdü. İkisi de yüzlerine baktılar. "Çok benziyor değil mi?" Chieko'nun kalbini bir sıcacıklık kapladı. Aynanın önünde yer değiştirip birbirlerinin sağına soluna geçtiler. "Biri ötekinin modeli değil mi?" Naeko, "Biz ikiziz," dedi. "Bütün anneler ikiz doğursaydı ne olurdu?" Naeko, "Ortalık karma karışık olurdu, korkunç bir şey," dedi. Birkaç adım geriye çekildi, gözleri yaşarmıştı. "Kimse alın yazısını önceden bilemez değil mi?" Chieko da geriye çekilip Naeko'yu omuzundan tuttu. "Naeko, hep bizde kalamaz mısın? Babayla anne de böyle olsun istiyor. Chieko tek başına çok yalnız. Acaba kendini Sedir Dağı'nda daha rahat mı hissediyorsun?" Naeko sendeledi ve ayakta duramıyormuşçasına dizlerinin üstüne çöktü. Başını salladı, gözlerinden yaşlar boşandı. "Küçük hanım, şimdi hayatımız çok değişik bizim. Çok değişik şekilde büyüdük. Benim hayatım Muromachi mahallesinde geçti. Hayır, böyle bir şey elimden gelmez. Sadece bir defa, sadece bir defacık evine gelmek istedim. Senin kimononu da göstermeyi arzu ediyordum. Küçük hanım iki defa ta Sedir Köyü'ne kadar yorulmuştu." "Chieko, annemizle babamızın sokağa bıraktığı ikiz sendin. Bilmiyorum niçin." Chieko umursamayarak, "Ben bunu çoktan unuttum," dedi. "Böyle bir anne ve babamın olduğunu bile bugün artık düşünmez oldum. Belki de onlar yaptıklarının cezasını çektiler diye düşünüyorum. Ben sadece bir bebektim. Affet beni." "Naeko'nun bu işte en ufak sorumluluğu ya da suçu var mı ki?" "Suç yok ama biliyorsun, en ufak şekilde dahi olsa Chieko'nun mutluluğunu zedelemek istemem." Sonra sesini kısarak devam etti. "Ortadan kaybolsam hepsinden iyi olacak." Chieko telaşla, "Hayır, hayır, korkunç bir şey bu," diye bağırdı. "Beni hiç düşünmüyor musun? Mutsuz musun?" "Hayır, sadece yapayalnızım." "Mutluluk kısa, yalnızlık ise uzundur. Öyle demezler mi? Şuraya uzanalım da konuşmaya devam edelim." Chieko bunları söyleyip dolaptan yatak takımlarını çıkardı. Naeko da ona yardım etti. "Mutluluk bu mu?" dedi ve damdaki tıpırtıları dinlemeye koyuldu. Chieko, Naeko'nun merakla kulak kabartışına baktı. "Bil bakalım, çise mi, dolu mu, sulu sepken mi?" diye sordu ve yerinden kımıldamadı. "Olabilir. Yoksa kar serpintisi mi?" "Kar olmasın." "Böyle sessiz, sahici kar olamaz. Belki ince kar serpintisidir." "Ah, dağ köyünde bazen böyle kar serpintisi yağar. Aldırış etmez, işimize bakarız. Fakat sedirlerin tepesindeki yapraklar, çiçekler gibi bembeyaz kesilir. Sonra da çıplak ağacın kesilmiş ince dal uçları beyazlaşır. Ne güzeldir. Bazen çabuk diner, bazen de sulu kara çevirir. Sonra da bakarsın çise oluvermiş." Chieko, "Pancurları açalım mı? O zaman hemen anlarız," diyerek pencereye gitmek istedi. Fakat Naeko kolundan tuttu. "Bırak, hava soğuk. Hem bizim kar serpintisi hayalimiz kaybolur sonra." "Hayal, hayal. Naeko bu kelimeyi çok söylüyor." Hayal mi? Naeko'nun yüzünden bir gülümseme gelip geçti. İçinde tasa olan bir gülümseme. Chieko yatağı sermeye başladı. Naeko elinden aldı. Chieko, bırak, bir defada yatağını ben sereyim. İki yatak serilmişti. Fakat Chieko konuşmadan Naeko'nun yorganı altına kayıverdi. Oh Naeko, ne kadar sıcaksın. İşimiz farklı, evlerimiz farklı. Ve Naeko, Chieko'yu sımsıkı kucakladı. Bu gece soğuk olacak dedi. Ama onlar en hafif şekilde bile üşüyeceğe benzemiyorlardı. Parlak karlar lapa lapa yağar, kesilir ve pırıltılar saçarak yeniden başlar. Belki de bu gece kar yağar. Chieko susuyordu. Anne ile babanın, Takichiro ile Shige'nin yukarıya çıkıp bitişikteki odaya girdiklerini duydular. O yaşta yataklarını ancak elektrikli battaniyelerle ısıtıyorlardı. Naeko, Chieko'nun kulağına sokuldu ve ''Ben şimdi Chieko'nun yatağını ısıtıyorum.'' diye fısıldadı. Naeko ise ötekinde yatıyor. Az sonra anne çekme kapıyı hafifçe aralayıp ikisinin yatak odasına baktığı zaman birbirlerinden ayrılmış olarak yatıyorlardı. Naeko sabah erkenden kalktı ve Chieko'yu dürterek uyandırdı. Chieko, bu benim hayatımın en büyük mutluluğuydu. İnsanlar beni görmeden bırak evime gideyim. Naeko'nun akşam söylediği gibi geceliğin incecikten lapa lapa bir kar yağmış ve sonra dinmişti. Şimdi her yer pırıl pırıl bir beyazlık içindeydi. Soğuk bir sabah başlıyordu. Chieko ayağa kalktı. Naeko, senin yağmurluğun yok, bekle biraz dedi ve en iyi kadife mantosunu, kırmalı bir şemsiyeyi ve yağmurluğu Naeko'nun önüne koydu. Bunlar benim hediyem olsun, ne olur yine gel. Naeko, olmaz dercesine başını salladı. Chieko, pencerenin parmaklıklarına tutunarak uzun uzun arkasından baktı. Naeko geriye dönmedi. Chieko'nun kahküllerinde hafif kar tanecikleri uçuştu ve sonra hemen eridi. Şehir ise hala derin uykusu içinde uzanmaktaydı. Kitabın sonu. 8 Mart 2013, sayfa 221.